Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde tekrar birlikteyiz. Geçen haftalarda ecdadımızın Allah'ın insana vermiş olduğu konuşma nimetini nasıl kullandığını, o güzel insanların lisanlarındaki nezaket ve zerafet üzerine durmaya çalışmıştık. Bu hafta da inşallah kaldığımız yerden hasbihalimize devam edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, İstanbul'un sosyal tarihi üzerine çalışırken sık sık karşımıza bir tabir çıkıyor. İstanbul Efendisi, İstanbul Efendisi, İstanbul Efendisi. Peki niçin İstanbul Efendisi veya bir Mersin Efendisi değil de Trabzon veya Erzurum değil de İstanbul Efendisi? Çünkü değerli dinleyiciler, İstanbul o dönem itibariyle Devlet-i Aliye Osmaniye'nin başkenti, yani bir payitaht. Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Mısır'a kadar, aliminden amirine, şairinden sanatkarına kadar geniş imparatorluk coğrafyasının her sahasındaki nitelikli insan gücünün aktığı bir merkez İstanbul. Böyle olunca haliyle seçkin bir tabaka da İstanbul'da kendine has bir kültür, birikim ve yaşama biçimi oluşturuyor. Ve bu da İstanbul Efendisi tabir ettiğimiz tipolojiyi meydana getiriyor. Peki nasıl bir tipoloji bu? Bunun cevabını da yazar İbrahim Alaaddin Göğüs'e veriyor. Diyor ki Alaaddin Göğüs'e, eski Türk centilmenliğinin örneği İstanbul Efendisi'dir denebilir. Soyca belki İstanbul'da mensup değildir. Belki orada da doğmamıştır. Aslı Anadolu köylüsü, bilemedik Anadolu kasabası da olabilir. Hatta yalnız çocukluğunu değil, gençliğinin bir kısmını da Türk ülkesinin başka yerinde geçirmiş bulunabilir. Fakat İstanbul Efendisi geçen yüzyıla kadar İstanbul'da toplanmış olan seçme Türk toplumuna damgasını almıştı. Onun tutumu gerçekten dürüst ve ölçülü bir nezakettir. Bundan dolayıdır ki İstanbul Efendisi daima herkes tarafından saygıya hak kazanır. Onun sözü sohbeti her vakit yerinde, davranışları ölçülüdür. İstanbul Efendisi'nin rütbesi, haysiyeti ve onuru, nişanı da içten ve özden nezaketidir. Ünvanı da ihtimal ki paşa, bey hatta ağadır. Fakat her halinde öyle bir efendilik vardır ki bu bütün dünya ünvan ve nişanlarının itibarından çok daha üstün bir itibardır. Yani mühim olan efendilik. Ünvanı ne olursa olsun, davranışa yansıyan, dile yansıyan efendilik. Değerli dinleyiciler, eski İstanbul efendilerinden Çelik Gülersoy da İstanbul Efendisi'nin bu davranış inceliğinin altındaki hayat felsefesiyle alakalı önemli ipuçları veriyor. Diyor ki, İstanbul Efendisi için esas olan dünya değil, öbür dünyaydı. İnsan kendisini bu dünyaya göre değil, öbürüne göre hazırlıyordu. Sadece insanları değil, Allah'ı memnun etmek amaç olmuştu. İstanbul Efendisi'nin değer yargıları için en önemlisi maneviyattı, diyor Çelik Gülersoy. Evet, herkes İstanbul Efendisi olabilir mi? Soru bu. Onu bilemem, fakat daha önceki programlarda anlattığım ve şimdi tekrarlayacağım örnek hadiseden herkesin bu ünvana sahip olamayacağını çıkartabiliriz. Aziz dinleyiciler, maddenin manaya galebe çaldığı çağımızın kapitalist sistemi insanı maalesef insanın kurdu yapıyor. Böylesi bir dünyada sınırsız kazanım savaşında da sinirler geriliyor. Sinirler gerilince de bunun dile yansıması zaman zaman maalesef çirkin bir söz, küfür şeklinde kendini gösteriyor. Küfüre muhatap olan taraf ise bir anlamda belki ona iki kat çirkiniyle karşılık veriyor. Oysa değerli dinleyiciler, edep timsali İstanbul efendilerinden birinin galiz bir küfür veya çirkin bir söze muhatap olunca sizi küfür edecek kadar küçük bir mevkiye düşürttüğüm için özür dilerim diye cevap verdiklerini birkaç hafta önceki programlarımızda arz etmiştik. Gerçekten de bu muhteşem bir aşkınlık, muhteşem bir ahlaki olgunluktur. Bu güzel insanlar et-turuku adab, yani yollar tamamıyla edeptir ve cizesinden hareketle davranışlarını ve sözlerini ona göre ayarlıyorlardı. Bunlar sıradan insanların yaptığı gibi kötülüğe kötülükle mukabele edebilirlerdi. Veya biraz daha sinirlerine hakim davranarak Allah seni ıslah etsin deyip oradan uzaklaşabilirlerdi. Fakat bütün bunların ötesine geçip özür dilemek de ne oluyor derseniz, işte bu bir kendine aşkınlık ifadesi değerli dinleyiciler. Bunu anlamaya çalıştığında bunun altındaki hayat felsefesi çıkacaktır karşımıza. Nefis terbiyesinin çok güzel örneklerinden birini sergileyen bu İstanbul Efendisi böyle bir cevapla şunu demek istemektedir. Sen Allah'ın kendisine yeryüzünde halife olarak yaratmış olduğu en şerefli varlıksın. Sen varlığın özüsün. Şeyh Galip'in ifadesiyle zübde-i alemsin. İşte bu vasıflara sahip biri olarak senin ağzından böyle bir söz çıkmaması gerekirdi. Ben buna sebebiyet olduğum için, sebebiyet verdiğim için özür dilerim ifadesi gerçekten çok manidar bir ifade değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, işte varlığın en azizi olan insan böyle bir medeniyetin vurulduğu camilerde elif gibi minareler, kabristanlarında elif gibi serviler ve hayatın her katmanında da elif gibi dimdik ayakta duran ahlak abileri görürüz. Kıymetli dostlar, İsmet Gülnihal Hokka gibi eserinde eski İstanbul insanının dil terbiyesiyle alakalı bize şu ilginç bilgileri veriyor. Diyor ki İsmet Gülnihal Bey, eski İstanbul'un en övülen yanı terbiyesi, nezaketi ve diliydi. O devirde her şeyden önce insana terbiye ve nezaketiyle değer verilirdi. İstanbul'un meşhur külhan beyleri, tulumbacıları bile terbiye ve nezaketleriyle övünürlerdi. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir şey değerli dinleyiciler. Çünkü külhan beyi, tulumbacı demek, affınıza sunuyorum, ayak takımı tabir edilen insanlar. O ayak takımı tabir edilen insanların bile dili ve nezaketi böyleyse siz düşünün kalanını. Hatta birkaç yıl İstanbul'da kalmış taşralılar kendini İstanbullu sayarlardı. Eski İstanbul'da dilini düzeltmeyenin, teşrifata uymayanın saygıdeğer bir tarafı yoktu. Bu insanların kafasının cahil olması değil de dilinin seçkin olmamaları ile ilgilidir. Konağa yeni gelmiş bir aşçı yamağı, helvaya halva dedi mi hemen papuçları eline verilir, sanatında usta olmasına bile kimse ehemmiyet vermezdi. Asıl önemli olan düzgün konuşmaydı. Bu her şeyi örterdi. Yalnız köyünden yeni gelenlere biraz müsamaha edilirdi. Eski İstanbul'da dil, ilimden ve sanattan da üstündü. Hatta dil, görgü ve terbiye ölçüsü sayılırdı, diyor İsmet Gülnihal Bey Hokka gibi eserinde. Kıymetli dinleyiciler, bir Osmanlı ailesinin Hane-i Saadet'indeki misafirliğe devam edelim dilerseniz. Daha önceki programlarımızda hatırlayacaksınız. Böyle dışarıdan içeriye doğru bir Osmanlı hanesinin içerisine girmiştik. Duvarlarını, çatısını, levhalarını incelemiştik. Peki bu insanlar nasıl davranıyorlar? Üslupları, dilleri nedir diye anlamaya çalıştığımızda bu güzel insanların yaşadığı evlerdeki konuşma üslubuna ve muhtevasına baktığımızda gerçekten hayret ve hayranlıktan kendimizi alamayız. Bu hane halkının sohbetlerinde o sırada konuşan sözünü bitirinceye kadar hayırha hane bir dikkatle dinlenir. Her biri diğerine karşı hürmetle düşüncesini ifade eder. Söylenen sözler içinde fenalıktan, kovuculuktan, iftiradan ve edebe mugayir mefhumlardan hiçbir eser bulunmazdı. Bu muhabbet ve hürmetin zirveleştiği böyle bir döneme çocukluğunda yetişebilenlerden biri olan Profesör Doktor Beynun Akyavaş, babaannesinin kendisini Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'a ziyarete götürüşüyle alakalı hafızasında kalanları şöyle ifade ediyor. Yani çocukluk yıllarında böyle bir ziyaret gerçekleştirmiş Beynun Akyavaş. Onunla alakalı şöyle diyor. Ne yazık ki diyor, o tarihlerde gözümüz de kulağımız da pek gençti. Bugünkü gibi göremiyor, bugünkü gibi duyamıyorduk. Sıcak bir öğleden sonra kalktık, Serence Bey yokuşunda oturmakta oldukları evlerine gittik. Bizi yaşlı başlı Ayşe Sultan, saray usulü bir terbiye ve nezaketle karşılayıp iltifat ettikten sonra odaya buyur etti. Divanda çok yaşlı, hasta Müşfika Kadın Efendi yatıyordu. Müşfika Kadın Efendi, değerli dinleyiciler, Abdülhamit Han'ın eşi. Bu üç yaşlı hanım bugün tarih olmuş bir hürmet ve incelikle konuşuyorlardı. Hal hatır soruldu, sıhhat ve afiyet temennilerinde bulunuldu, sohbet edildi ama bugünün curcuna usulü sohbeti değildi bu. Teşbihte hata olmaz, sohbet aynen şöyleydi. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Sultaniyegah makamındaki bir fasıl gibiydi sohbet, diyor değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, Norman Cousins diyor ki, medeniyetin en yüksek noktası sanatla değil, insanların birbirine üstün nezaket gösterebilme yetenekleriyle ölçülür, diyor. Ve gerçekten doğru söylüyor. Medeniyet yüksek yüksek binalar dikmek değil, insanların birbirine gösterebildikleri nezaket ve zarafetiyle doğru orantılı. Kıymetli dinleyiciler, bu ruh inceliği Osmanlı insanlarının konuşmalarıyla birlikte yazılı metinlerinde de gözümüze çarpar. Dönemin fermanlarında veya başka yazışmalarında her şahsın makamına göre kullanılan lakaplar, hitaplar ve dua cümleleri o devrin kültür birikimini ve hayat görüşünü yansıtır. Mesela herhangi bir beldede bir şahıs ismi geçtiği zaman hemen ardından çoğu zaman zidet ilmühü, yani Allah ilmini artırsın, zidet kadruhu, Allah kadrini, itibarını artırsın, zidet fazluhu, Allah fazlasını, bilgisini artırsın şeklinde bir dua cümlesi gelirdi değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, zerafet medeniyetinin bu zarif insanları ağızlarından olumsuz bir ifade, kötü bir söz çıkarmamak için alabildiğine dikkat ederlerdi. Bizim o dört ayaklı hayvana çok affınıza sığınıyorum eşek dememize mukabil onlar, hayvana çok çalışkanlığından mülhem olarak işlek adını koymuşlardı. Hak yörüngeli bu nezih insanlar hayretlerini bile zikre dönüştürmüşlerdi. Bizler hayret edilecek bir hadiseyle karşı karşıya kaldığımızda televizyon kültürünün etkisi altında Amerikanvari böyle wow gibi garip sesler çıkartırken dedelerimiz onu bile zikre vesile kabul ediyorlar. Allah Allah, fesubhanallah diyerek her fırsatta Rabbi Rahim'in adını dudaklarından düşürmemeye özen gösteriyorlardı. Bu inceliğin daha ötesinde bir dil terbiyesine sahip bu güzel insanlar ağızlarından olumsuzluk çağrıştıran bir cümle bile kurmamaya alabildiğine özen gösteriyorlardı. Bu üzerinde oldukça düşünülmesi gereken bir şey değerli dostlar. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Onun için özel bir terminoloji geliştirmişlerdi değerli dinleyiciler. Mesela bu edep inceliğine göre akşam olduğunda ışıkların yakılması gerektiğinde ışığı yak denilmez. Çünkü yakmak olumsuz bir kelimedir. Bunun yerine çok zarif bir şekilde ışığı uyandır denilir. Gece yatarken lamba söndürülecekse ışığı veya mumu söndür denilmez. Allah kimsenin ışığını söndürmesin. Çünkü söndürmek olumsuzluk çağrıştırdığı için lambayı dinlendir tabiri kullanılır. Aynı şekilde kapıyı kapat, Allah kimsenin kapısını kapatmasın ifadesi yerine kapıyı sırla, kapıyı ört tabiri kullanılır. Değerli dinleyiciler, bu usul hakikaten üzerinde düşünmesi gereken bir şey. Çünkü aynı şey bugün modern pedagojide çocuklara doğru ifadelerin, düzgün ifadelerin, olumlu ifadelerin nasıl kullanılması gerektiği hususunda modern bilimde daha yeni yeni kullanılmaya başlandığında dipnot olarak ifade edelim. Kıymetli dinleyiciler, bugün dağarcığımızda bizim bir kahvehane ağzı diye bir kavramımız var. Kahvehane ağzı dediğin zaman kaba saba bir dil zikrinize, aklınıza gelebilir. Yani hoş olmayan bir dil, bir üslup. Oysa bakın, Rıza Nur'un çocukluk dönemi hatıralarında bir dönemin kahvehanelerinde kullanılan o bizim kahvehane ağzı dediğimiz şeyin o dönem bile nasıl olduğunu göstermesi açısından Rıza Nur'un hatıralarındaki şu notlar çok önemli. Diyor ki Rıza Nur, 3-5 kişi bir araya veya bir kahve halkı birden muhtelif şeylerden, işlerden konuşuyorlardı. Konuşmalarda bir usul ve edep vardı. Biri diğerinin sözünü kesmezdi. Birinin de çok konuşması ayıp sayılırdı. Hakikaten bu kahvehaneler terbiyeye, sanata, ticarete dair fikir alışverişlerinin yapıldığı birer kulüp gibiydi, diyor Rıza Nur dönemin kahvehanelerini anlatırken. Değerli dinleyiciler, her şeyin çok ince bir ahenk ve zarifçe gerçekleştirildiği eski kültürümüzde, selamlaşmadan hal hatır sormaya, ziyaretten vedalaşmaya kadar bütün beşeri münasebetler en ince ayrıntılarına kadar belirlenip, her biri ayrı bir manaya gelen hikmet dolu sözlerle bezenerek yapılırdı. İstanbul'da Yaşama Sanatı kitabının yazarı Haluk Dursun'dan öğrendiğimize göre, selam küçükten büyüğe verilir. Hatırı büyük küçüğe sorar. Küçük büyüğe hatır sorarken Allah ömürler versin der. Tasavvufta ise şeyh hatır sorunca aşk-ı niyaz eyleriz denir. Küçüğe selam, büyüğe ise saygı, hürmet gönderilir. Büyükler küçüklerin gözlerinden öper, küçükler de büyüklerin ellerinden. Konuşmada küçük büyüğe arz eder, büyüğün sözlerine buyurduğunuz gibi denilir. Sizden çok küçük olmadığı halde tevazu gereği efendim arz etmiştim diye cümleye başlayan birine hemen estağfurullah diye cevap verilir. Büyüğe bir emriniz var mı diye sorulur, cevap olarak da estağfurullah ricam olur denilir. Yolda bir iş yapan görüldüğünde kolay gelsin, yemek yiyene bereketli olsun, balıkçıya rast gele, abdest alana hayrını gör, namaz kılmış olana Allah kabul etsin şeklinde hitap edilir. Bir eve girilirken destur alınır. Bir yere girildiğinde kalkılırken mutlaka izin istenir. Çünkü gelmek iradet, gitmek ise icazettir. Müsaade-i devletleri istenip kalkılır ve cevaben estağfurullah ayağınıza sağlık yine bekleriz şeklinde mukabele edilir. Yemekte ev sahibine söylenen ellerinize sağlık, kesenize bereket, Allah ziyade etsin gibi sözlere beğendiyseniz bir daha yapalım, beğenmediyseniz beğendirene kadar yapalım sözleriyle karşılık verilir. Müslüman biri vefat ettiğinde ardından toprağı bol olsun denmez. Bu tabir sadece gayrimüslimlere aittir. Onun hakkında, bir Müslüman hakkında vefat ettiğinde hakka yürüdü, rahmete erdi, haydan gelip huya gitti, sizlere ömür, irtihal etti. O gömüldüğünde ise sırlandı tabirleri kullanılır. Yemeğe çağrılan birisi, fakirhaneye, bendehaneye teşrif ediniz, orada beraber çorba içelim, yemek yiyelim diye davet edilir. Bu davete estağfurullah, devlet hanenize gelmekten şeref duyarım şeklinde sözlerle icabet edilir. Ayıp bir şeyden bahsederken haşa huzurdan, sözüm meclisten dışarı, yenilen bir şeyden bahsedilirken ayıptır söylemesi, hasta olunduğunda da üzerinize afiyet, üşütmüşüm şeklinde söze başlanır. Bugün bazılarının kullandığı bay bay, hadi öptüm gibi nevzuhur kelimeler yerine Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olunuz, sağlıcakla kalınız, hoşça kalınız söylenir. Cevaben de yolunuz açık olsun, güle güle, selametle, uğurlar olsun şeklinde karşılık verilir. Özellikle İstanbul Türkçesinde devletle gidiniz efendim şeklinde yolcu edilip kapıda gidenin ardından hayırlara karşı denilir. Tasavvuf ehlinin şeyhle vedalaşırken fakiri gönülden çıkarmayınız sözüne şeyh de gönüldesiniz efendim, gönülden çıkarmayız şeklinde cevap verir. Allah'ın lütfettiği dil emanetinin böyle şiir gibi alabildiğine latif, alabildiğine zarif kullanıldığı bir kültürel ortamda, elbette ki beşeri münasebetlerde bir o kadar düzeyli, nazik ve zarif olacaktır. Kendileri Hakk'a yürüse de hatıralarıyla aramızda yaşayan bu Osmanlı efendileri neyi ne zaman kullanacağını da bilir, ne zaman buyurmak denileceğini, kime selam gönderileceğini, kime hürmet edileceğini ve ne zaman estağfurullah efendim deneceğini bilirlerdi. Aziz dinleyiciler, ecdadımızın dilindeki bu nezaket ve zarafet, Osmanlı ülkesini ziyaret eden yabancıların da dikkatini çekmiş, hatıralarına ve seyahatnamelerine konu olmuştur. Osmanlı'nın en sancılı dönemlerinden biri olan Sultan II. Mahmut döneminde İstanbul'a tanıklık eden bir İngiliz gezgin olan Charles McFarlane, gözlemlerinde diyor ki, insanımızın konuşma tarzıyla alakalı şu çok manidar ifadeyi konuşuyor. Diyor ki McFarlane, bu milletin o kadar tatlı bir konuşma tarzı var ki bütün medeni milletlere örnek olabilir. Bu milletin o kadar tatlı bir konuşma tarzı var ki bütün medeni milletlere örnek olabilir. Aynı şekilde Macar antropolog Belhavr da seyahatnamesinin bir yerinde Türklerin konuşma üslubuyla alakalı olarak şu tespitte bulunuyor. Türk insanı hem konuşma hem de yazı dilinde son derece nazik ve dikkatli. Kendinden daha yukarı gördüğü insanlar karşısında kendinden bahsederken emrinize amade kişi manasında bendeniz tabirini kullanıyor. Karşısındakine ise zat-ı âliniz diye hitap ediyor. Bu üslup özellikle mektuplaşmalarda son derece yoğunlaşıyor. Nezaket kaidelerine uymama onlar açısından affedilmeyecek bir ayıp görülüyor diyor Belhavr değerli dinleyiciler. Bir başka yabancı seyyah da Türklerin pek mükemmel muaşeret usulleri vardır ki onlar bunların bütün kaidelerine riayet ederler. Birbirleriyle mülaki olduklarında başlarını eğip sağ ellerini göğüslerine götürmek suretiyle selamlaşırlar. Muhataplarına onları tebcil edici surette yani rütbe ve mevkilerine göre paşa, ağabey, sultan gibi vasıflarla hitap ederler. 17. yüzyıl Fransız seyyahlarından Dulur'un ifadeleri de gerçekten çarpıcıdır değerli dinleyiciler. Üzerinde oldukça düşünülmesi gereken bir şey bu seyyahın söyledikleri. Diyor ki Dulur, Osmanlıların sokaklarında da evlerinde de hiçbir küfür sözü işitilmez. Bunun yüzümüzü kızartacak ve bizi hayrete düşürecek tarafı da diyor, Osmanlıların yalnız ağızlarında değil, lisanlarında yani literatürlerinde de küfür kelimelerinin bulunmayışıdır. Onlar sadece vallahi şeklinde Allah'a kasem ederler demektedir. Düşünebiliyor musunuz aziz dinleyiciler? Bu milletin dilinde küfür kavramı bile yokmuş zamanında. Peki o zaman bu sokakta konuşanlar ne oluyor diyeceksiniz. Onun için akşam yorganı üzerinize çektiğinizde biraz düşünmek gerekiyor ne hale geldiğimizi. Fransız müellif Abrayr'ın Türklerin nezaket kaynağını ve eski Osmanlı insanının terbiyesi ve incelikle alakalı söyledikleri de çok dikkat çekici. Diyor ki, sohbet edenlerin ifadeleri veciz ve telaffuzları pek temizdir. Tebessümlerinde incelik ve el hareketlerinde ayrı bir zarafet ve sadelik vardır. Ecnebileri en çok hayrette bırakan cihet, birkaçının yani hep birden konuşmayıp yalnız birinin söz söylemesidir. Konuşan umumiyetle sözünü pek kısa tutar, dinleyen de söz bitene kadar güzel bir dikkat halindedir. Birbirlerine karşı fikirlerini hürmetle müdafaa ederler. Söylenen sözlerde herhangi bir fenalık, kovuculuk, iftira gibi kötülükler ve edebe muğayir, laubali, muhtelif lakırdılar yoktur. Yaşlı ve büyüklere karşı hürmetle onların hakkında riayet hayal edilemeyecek bir nezaket içindedir. Diyebilirim ki Osmanlıların ahlaki hususiyetleri insanı adeta büyüler diyor Ebu Hureyre değerli dinleyiciler. Kanuni döneminde Osmanlı topraklarında yaşamış Baran Toskavilla'nın söylediklerinin üzerinde de düşünmek gerekiyor. Diyor ki, Türklerde asalete dayanan bir sınıf ayrımı yoktur. Buna karşılık yaşlı ve gençler arasında adeta bir sınıf farkı meydana gelmiştir. Gençler yaşlıların yanında çağrılmadıkça ya da işleri olmadıkça oturmuyorlar ve sohbetlerine katılmıyorlar. Konuşmaya da doğrudan doğruya kendiliklerinden girmiyorlar. Söz alacakları vakit muhataplarının yüzüne bakarak meramlarını anlatıyorlar. Ama hele hele bizim her sokağımızda gürültüsünü ve uğultusunu yakından tanıdığımız ve tartışmalardan çok bir kavgayı hatırlatan konuşma şekilleri ve üslubuyla değil, Türkler meselelerini birbirleriyle bağırmadan nasıl halledebiliyorlar anlamak gerçekten güç istiyor değerli dinleyiciler. Tekrarlayayım dilerseniz, Türkler meselelerini birbirleriyle bağırmadan nasıl halledebiliyorlar anlatmak hayli güç istiyor. Baran Toskavilla değerli dinleyiciler. Kıymetli dostlar, küpün içinde ne varsa aslında dışarıya o sızacaktır. Söz kalbin aynasıdır. Osmanlı insanlarının yüreklerinden taşarak dile dökülen böylesi güzel nezaket ve zarafet kaynağını elbette ki vahiy medeniyetinden alacaktır. Bundan dolayı bu dil sultanları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya hayır söyle ya sus talimatını yerine getirip güzel söz kökü yerde dalları gökte olan güzel bir ağaca benzer İbrahim Suresi 24. ayetiyle amel ediyorlardı. Çünkü yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize konuşma üslubumuzun nasıl olması gerektiği öğretilmiş ve şöyle buyurulmuştu. Kur'an-ı Kerim'de kavlen sedida tabiri geçiyor. Yani her zaman doğruyu söyle. Kavlen kerime, anne babaya güzel söz söyle. Gönül alıcı keremli söz söyle. Kavlen ma'rufa, yerinde ve uygun söz söyle. Kavlen beliga, beli ve tesirli söz söyle. Kavlen meysura, gönül alıcı söz söyle. Kavlen leyyine, suyun akışı gibi yumuşak söz söyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde. İşte aziz dostlar, bu zarif insanların oluşturduğu dil inceliği üzerinde düşünürken dikkatten kaçırılmamız gereken bir şey var. O da bu ifadelerin ifade ettiği mananın yanında söz sahibinin karakterini yansıtması, daha da ötesi temsil ettiği medeniyet felsefesinin ipuçlarını vermesi. Bunları sadece bir söz olarak değil, bunu söyleyen insanların temsil ettiği medeniyetin bir anlamda çerçevesi ortaya çıkıyor değerli dinleyiciler. İşte aziz dostlar, varlığın en azizi olan insana değer verilip emek sarf edildiği bu Osmanlı altın çağında haklı olarak servet sahipleri semahatli ve merhametli, fakirler haysiyetli ve salabetli, beyler mürüvvetli, paşalar dirayetli ve kudretli, alimler belagatli, fehametli, faziletli ve hamiyetli, erkekler izzetli ve istikametli, kadınlar ismetli, iffetli ve letafetli, küçükler hürmetli, büyükler şefkatli, pehlivanlar kuvvetli, yiğitler şecaatli, zabitler celadetli, erler dehşetli, esnaf ve tüccar kanaatli, sanatkar maharetliydi değerli dinleyiciler. Ve hepsinden önemlisi insanlar arasındaki ilişkiler muhabbetliydi değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, bütün bu tarihi mirasımızı sadece kuru kuru geçmişi yad etme düşüncesiyle anlatmıyoruz. Sakın böyle düşünmemek gerekiyor. Bu mirasın içinde yeniden inşa edeceğimiz geleceğimize yönelik oldukça zengin bir hazinenin olduğunu düşüncesindeyiz. Asırların imbiğinden süzüle süzüle bugünlere gelen bu model bizim kimliğimizi oluşturacak ve bizi geleceğe taşıyacaktır. Değerli dinleyiciler, bu bölümümüzü de Saffet Senih Bey'in Söz Sultanlığı'nın inceliklerini ifade eden şu güzel şiiriyle noktalayalım dilerseniz. Sözü süz de söyle, manayı inci gibi diz de söyle. Yüzde söyle, gıybet olmasın. Ukdeyi içinden çöz de söyle, yapmasın yara. Öyle bir söyle ki, hoş gelsin yâre âyâre. İma ile söyle, ister remizle, illa haddini hududunu çiz de söyle. Güzde söyleneceğini güzde söyle, bırakma yaza. Sırlarını candan içre dosta söyle, sızdırma yoza. Düzde söyleneceği düzde söyle, ne yüksekte ne tümsekte, hem de iyi bir pozda, tam bir dozda söyle. Bir de acele etme, kozu gözetle. Hakkı yüzde yüz söyle cebbara, dilsiz şeytan olmayasın sonra. Söylesen hakkı yerli yerince, artık düşünme pek ince ince. İster gözle söyle, ister yazda söyle, ister nazla, ister niyazla, söylerken hakkı biraz da nefsine söyle, değil afaka, diyor Saffet Semih Bey. Kıymetli dinleyiciler, Allah'ın kelam sıfatının mazharı olmak insan için gerçekten özel bir ayrıcalıktır. Bundan dolayıdır ki o nimeti, o konuşma nimetini doğru kullanmak çok önemlidir. Hazreti Ebubekir Efendimizin boş konuşurum endişesiyle ağzında bir çakıl taşı bulundurması ve ancak gerektiği yerde ağzından taşı çıkartarak konuşması bizler için bir ölçü ve bir ibret olmalıdır. Yusuf Has Hacib'in şu harika özlü deyişiyle bu faslı bitirelim müsaadenizle. Şöyle diyor Yusuf Has Hacib: aman sözün aydın olsun, öz olsun, ışık saçsın, bakan köre göz olsun, diyor. Yani öyle bir konuşun ki konuştuğunuz insanlara ümit versin, ufuk açıcı olsun, köre dahi göz olsun, yol gösterici olsun, buyuruyor Yusuf Has Hacib değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam etmek ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olunuz. Hayırla, huzurla ve muhabbette kalınız.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.